Ayrım 26.
Sonra askerlerin nasıl onları iti kırmaktan kaçıp lav yataklarına sığınmak zorunda bıraktıklarını anlattı. İti kırmakta bir yurt verin bana diye yalvardı. Halkımı çekip çevirebilecek güçteyim. Kimsenin yardımını istemiyorum. Kendi geçimimizi sağlarız. Ötekilere tanınan fırsatı bize de tanıyın. Niçin Yitik Irmağ'ın Oregon'da olduğunu, orada Modokların, beyazların kanını döktüğünü hatırlattı. Sizlerle beyazlar arasına her zaman kan girecektir, dedi komisyon üyesi. Jack birkaç dakika hiç sesini çıkarmadan öyle oturdu. Anlıyorum ne demek istediğini, dedi sonra. Burasını, lav yataklarını verin bana öyleyse. Burada yaşayabilirim. Askerlerinizi alın götürün. Biz gerisini hallederiz. Bu kayalıklara kimsenin ihtiyacı olmaz. Bırakın buraya yerleşeyim. Mitchum, Modokların Yitik Irmak'taki cinayetleri işleyenleri teslim etmedikleri sürece lav yataklarında barış içinde kalamayacaklarını söyledi bunun üzerine. Katillere kötü bir davranışta bulunulmayacağını, onların da herkes gibi mahkeme huzuruna çıkarılacakları yolunda söz veriyordu. Kim yargılayacak onları diye sordu Jack. Beyazlar mı yoksa Kızılderililer mi? Beyazlar tabii diye cevap verdim içim. Peki o zaman siz de iti kırmakta Kızılderili kadınlarıyla çocuklarını öldüren beyazları Modoklar tarafından yargılanmak üzere teslim edecek misiniz? Niçin başını salladı. Modok kanunları bugün artık ölü sayılır. Ülkeye beyazların yasaları hükmediyor artık. Aynı anda iki yasa birden var olamaz. Birinden biri fazladır. Peki benim halkımı öldüren beyazları kendi yasalarınıza göre yargılayacak mısınız? Diye sürdürdü soruları Yüzbaşı Jack. Oysa Mitchum da Yüzbaşı Jack da böyle bir şeyin hiçbir zaman yapılmayacağını çok iyi biliyorlardı. Ülkeye beyazların yasaları hükmediyor diye tekrarladı komisyon üyesi. Kızılderili yasası yok artık. Ama beyazların yasaları beyazlar için iyidir dedi Jack. Kızılderililer göz önüne alınmadan yapılmışlardır. Hayır dostum, delikanlılarımı asılsınlar diye kendi ellerimle teslim edemem. Biliyorum yanlış bir şey yaptıklarını, kan dökmeleri kötü oldu. Ama onlar başlamadı ki. İlk önce beyazlar başladı. Yok hayır, delikanlılarımı teslim edemem. Alın götürün askerlerinizi, bütün anlaşmazlık ortadan kalkacaktır. Siz lav yataklarında kaldığınız sürece diye karşılık verdim içim. Askerler götürülemez. Jack, Mitchum'un kolunu yakalayarak yalvarırcasına sordu. Söyle bana dostum, ne yapayım öyleyse, savaşmak istemiyorum. Barışa kavuşmanın tek bir yolu var. O da kayaların arasından çıkmanız, diye duygusuz, düz bir ses tonuyla cevapladı Mitchum. Lav yataklarında kaldığınız sürece barış olanaksızdır. Ortaya çıkmamı ve sizin hükmünüz altına girmemi istiyorsunuz, diye haykırdı Yüzbaşı Jack. Yapamam bunu, korkuyorum. Yok hayır korkmuyorum. Fakat halkım korkuyor. Ben de halkımın sesiyim. Modok'um ben. Ölmekten korkmam. Ona, Kembi'ye bir Modok'un nasıl yiğitçe ölebileceğini gösterebilirim. Artık ikisi de söylenecek pek bir şey kalmadığını anlamışlardı. Niçin Jack'i asker kampına birlikte dönmeye ve tartışmalarını orada General Kembi ve öteki komisyon üyeleriyle sürdürmeye çağırdıysa da kabul etmedi Jack. Önce halkına danışması gerekiyordu. Eğer görüşme olacaksa sonradan komisyon üyelerini haberdar edecekti. Mitchum, Kembi'ye rapor vererek Yüzbaşı Jack'in Salapurya Jim ve çetesini asla teslim etmeyeceğini, dolayısıyla lav yataklarındaki sığınağından savaşmaksızın çıkmayacağını bildirdiğinde, Kembi oradan ayrılmak isteyen Modoklara bir fırsat daha tanımayı kararlaştırdı. Ertesi gün Binema'yı göndererek Jack'e, adamları arasında teslim olmak isteyen varsa Binema ile birlikte geri dönebileceklerini iletti. Yüzbaşı Jack Binema'ya oturup beklemesini söyledikten sonra bir kurultay topladı. Kembi'nin önerisini kabul eden 11 Modok çıktı yalnız. Salapurya Jim, Soçin John ve Kıvırcık Hekim Kembi ile komisyon üyelerini ikiyüzlülükle suçlayarak teslim olunmasına şiddetle karşı çıktılar. Toplantı Salapurya Jim'in izleyicilerinin teslim olmaya kalkışan herhangi bir Modok'u öldürecekleri tehdidini savurmalarıyla son buldu. O akşam Binema Kembi'nin karargahına dönerken yolda William adlı genç bir Modok tarafından durduruldu. Binema'nın akrabalarından da William. William Binema'ya bir daha Modokların sığınağına gelmemesini, beyaz dostlarına da bir daha Kızılderililerle yapılacak bir toplantıya katılmamalarını söylemesini bildirdi. Leon'un söylediğine bakılırsa, Salapurya Jim'in izleyicileri kendilerine karşı olan herkesi öldürmeyi tasarlıyorlardı. Winnemah ordu kampına döndü fakat kocasından başka birine durumu açmaktan çekiniyordu. Ne var ki Frank Riddle hemen karargaha giderek tehlikeyi komisyon üyelerine haber verdi. Ama komisyon üyeleri bunun öfkeli bir konuşma sırasında söylenmiş bir şey olabileceği kanısındaydılar. Bu arada lav yataklarında barış komisyonu üyelerine karşı açılan öfkeli ve düşmanca konuşmalar gittikçe çoğalmaktaydı. 7 Nisan gecesi Salapurya Jim ve arkadaşları reislerinin iyice bir ağzını aramaya karar verdiler. Bazıları Yüzbaşı Jack'in ihanetin eşiğinde olduğu kanısındaydılar. Kurultayı iğneli ve sert bir konuşmayla So Chin John açtı. Beyazlar tarafından birçok defa tuzağa düşürüldüm ve aldatıldım. Bir kere daha aldatılmak niyetinde değilim. Barış komisyonu üyelerini üç kağıtçılıkla daha fazla asker ve silah gelinceye kadar vakit geçirmeye çalışmakla suçladı. Yeterince askere sahip olduklarını anlar anlamaz üzerimize çullanıp teker teker gebertecekler hepimizi. Ardından sözü Karacım aldı. Ben kendi payıma askerler tarafından pusuya düşürülüp köpek gibi gebertirmek niyetinde değilim. Yakalanmadan önce onlardan birkaç adam temizlemek isterim. Daha sonra gelecek toplantıda barış komisyonu üyelerinin öldürülmesini önerdi. Konuşmaların nereye varmakta olduğunu kavrayan Yüzbaşı Jack, konuşmacılara yanlış düşündüklerini anlatmaya çalıştı. Kendisine komisyon üyeleriyle pazarlık etmek, iyi bir toprak parçasının yanı sıra Salapurya Jim'in çetesini de kurtarmak için biraz zaman tanımalarını istedi. Sizden tek istediğim kendinizi dizginleyip bir süre beklemeniz. Kara Jim Yüzbaşı Jack'i kör olmakla suçladı. 2-3 günde bir durmadan yeni askerlerin geldiğini görmüyor musun? Son gelenlerin yedeklerinde senin kafan kadar gülleler atan büyük toplar getirdiklerini bilmiyor musun? Komisyon üyeleri o toplardan biriyle kellerini uçurarak barış yapmak niyetindeler. Öteki konuşmacılar da Karacım'ın görüşlerini desteklediler ve Yüzbaşı Jack yeniden kendi kanısını ileri sürmeye kalktığında hep birlikte bağırarak susturdular. Neler diyorsun sen? Mahvolduk. Hiç değilse savaşırsak daha erken ölmüş oluruz. Nasıl olsa öleceğiz. Jack artık daha fazla konuşmanın gereksiz olduğunu görerek toplantıdan ayrılmak üzere davrandı ama Karacım durdurdu onu. Eğer bizim reisimiz sen, bir daha karşılaştığında Kemby'yi öldüreceğine dair söz ver bize. Yapamam ve yapmayacağım da. Bir kenarda sessizce bekleyen Salapurya Jim reisin üstüne yürüdü. Ya öldürürsün Kemby'yi ya da sen ölürsün. Kemby'yi öldürmezsen kendi adamların seni öldürecek, bilmiş olasın. Jack bunun reisliğine karşı bir meydan okuma olduğunun farkındaydı ama kızgınlığını belli etmedi, dizginledi öfkesini. Bana niçin bir korkağın yapacağı iş yaptırmak istiyorsunuz diye sormakla yetindi. Korkağın yapacağı iş değil diye cevapladı Salapuryacım. Bütün askerlerin önünde Kemby'yi öldürmek yürek isteyen bir iş bence. Jack herhangi bir vaatte bulunmaksızın gene kalkmaya davrandı. Salapuryacım'ın adamlarından bazıları üzerine kadınların kullandığı bir atkıyla bir başlık atarak alay etmeye koyuldular. Karısın sen, ciğeri beş para etmez korkak bir karı. Modok değilsin, seni tanımıyoruz artık. İktidarını kurtarmak ve vakit kazanmak için konuşmak zorunda olduğunu biliyordu Yüzbaşı Jack. Pekala, Kemby'yi öldüreceğim dedi. Sonra adamları iterek yürüdü, tek başına mağaraya girdi. Winnemah ertesi gün ve daha ertesi gün ortalıkta gözükmeyince İngilizce bilen Boston Charlie, Modokların kendisiyle ve komisyon üyeleriyle 11 Nisan Cuma sabahı görüşmek istediklerini bildirmek üzere General Kemby'ye gönderildi. Boston Charlie, Kemby'ye Modokların toplantı çadırına silahsız geleceğini ve komisyon üyelerinin de silahsız gelmelerini umduklarını söyledi. 10 Nisan sabahı Yüzbaşı Jack adamlarını mağaranın dışında topladı. Pırıl pırıl bir ilk yaz günüydü. Güneş olunca sıcaklığıyla uzaklaştırıyordu gece sesini. Yüreğim aynı zamanda bulutlar ve rüzgarlarla da konuşmam gerektiğini söylüyor dedi Yüzbaşı Jack. Ama hayatın güzel, sevginin güçlü olduğunu söylemek istiyorum. İnsan hayatını kurtarmak için savaşır. insan yüreğinin isteğini getirmek için de öldürür. Bu sevgidir işte. Ölümse çok kötü bir şey. Ölüm pek yakında tepemize çökecek. Daha sonra kendisini dinleyenlere yeniden savaşmaya başlarlarsa kadınlar ve çocuklar dahil hepsinin öleceğini anlattı. Savaşmaksa bıraksınlar da askerler başlasın da önce. Onlara barış komisyonu üyelerine barış toplantıları devam ettiği sürece savaşılmayacağına dair söz vermiş olduğunu hatırlattı. Bırakın herkese göstereyim yüzbaşı Jack'in sözünün eri olduğunu dedi. Sonra sözü General Kelly'yi öldüreceğine dair verdiği söze getirdi. Beni böyle bir şeye zorlamayın. Öfke içinde verdiğim bir sözü yerine getirmeye zorlamayın. Mahvoluruz. Salapuyacım, bunu sen de benim kadar biliyorsun pekala. Verdiğin sözü yerine getirmekle yükümlü görüyoruz seni, diye cevap verdi Salapuyacım. Kemby'yi öldürmek zorundasın. İyi konuşuyorsun ama artık allı pullu konuşmalar için vakit çok geç. Jack çevresinde kayaların üzerinde oturan 50 adama baktı. Gün ışığı koyu yüzlerine vuruyordu. Kemby'yi öldürmeni isteyenler ayağa kalksın dedi. Sadece sadık izleyicilerin 12 kadarı yerinde kaldı. Geri kalan herkes ayağa kalktı. Bakıyorum ne hayatı seviyorsunuz ne de başka bir şeyi. Öne sürecek başka bir düşünce ararken yüzü umutsuzluğun karanlığı içindeydi. Kemby ile yapılacak toplantıda generale Modokların istediklerini bir bir anlatacağını söyledi. Ona birçok defa soracağım. Eğer ileri sürdüğüm koşulları kabul ederse öldürmeyeceğim, tamam mı? Tamam dedi hepsi. Kabul mü? Kabul. Şimdi artık Kemby'nin ölümünü gene Kemby'nin ağzından çıkacak sözler önleyebilir miydi? 1873 yılı cuma sabahlarından biriydi. Gökyüzü dupduruydu. Ürpertici bir esinti hala Kızılderililerin lav yataklarındaki sığınağıyla askerlerin kampı arasında durmakta olan toplantı çadırını dalgalandırıyordu. Yüzbaşı Jack, Salapurya Jim, Soçin John, Elininki, Kara Jim ve Pasaklı Jim erkenden toplantı yerine geldiler. İçlerinden biri komisyon üyelerinin gelmesini beklerken üşümesinler diye ateş yaktı. Bu defa kadınlarını getirmemişlerdi. Gerçi tüfeklerini de yanlarına almamışlardı ama gömleklerinin içinde gizliydi tabancaları. Komisyon üyeleri geç kalmışlardı. Minema gitmemeleri için uyarmıştı onları. Ama saat 11'i biraz geçmişti ki önde yürüyen General Kemby ile Peder Thomas arkalarında at sırtında L.D. Dyer giriyorlardı. Alfred Mitchum, Minema ve Frank Riddle çıka geldiler. Komisyon üyelerinin ve çevirmenlerin yanı sıra daha önceden askerlerin kampına giden Boston Charlie ile sahtekar Charlie de gelmekteydi. Her iki Charlie'nin omzunda tüfekleri asılı duruyordu. Komisyon üyelerinde görünürde hiçbir silah yoktu. Mitchum ile Dyer ise ceketlerinde küçük cep tabancaları taşıyorlardı. Kemby beraberinde bir kutu püro getirmişti. Çadıra girer girmez herkese birer püro sundu. Kızılderililerin daha önce yaktıkları ateşten pürolarını yaktılar. Ateşin çevresindeki taşların üzerinde bir süre hiç konuşmadan tüttürdüler pürolarını. Daha sonraları Frank Riddle'ın hatırladığına göre ilk konuşmayı Kemby yaptı. Onlara 30 yıldır Kızılderili sorunlarıyla uğraştığını, oraya onlarla barış yapmaya ve güzel şeylerden söz etmeye geldiğini, vaat ettiği her şeyin yerine getirilmesi için elinden geleni yapacağını, eğer sığınaklarından çıkıp kendisiyle beraber gelirlerse onları iyi bir ülkeye götüreceğini ve beyazlar gibi yaşamalarını sağlayacağını söyledi. Ardından sözü Mitchum aldı ve kendisini Washington'daki büyük babanın şimdiye kadar dökülmüş kanları temizlemesi için oraya gönderdiği gibi alışılmış lafları tekrarladı. Şimdikinden daha iyi bir ülkeye, bol yiyecek, giyecek ve battaniyeye sahip olacakları bir ülkeye gönderilebileceklerini umduğunu söyledi. Mitchum konuşmasını bitirince, Yüzbaşı Jack, Modok ülkesinden ayrılmak istemediğini bildirdi ve kendilerine Tule Gölü ve lav yatakları yakınında bir rezervasyon verilmesini rica etti. Ayrıca daha önce de olduğu gibi barış konuşmalarına başlamadan askerlerin uzaklaştırılması yolundaki dileğini de tekrarlamaktan geri durmadı. Jack'in ardı arkası gelmeyen isteklere karşısında Mitchum'un tedirginleştiği görülüyordu. Sesini yükseltti. Erkekler gibi konuşalım, çocuklar gibi değil. Sonra da isteyen Modokların barış içinde yaşayabilecekleri bir rezervasyon bulununcaya kadar lav yataklarında kalabileceklerini belirtti. Mitchell'ın birkaç metre ötesinde oturan Shoshin John komisyon üyesine Modok dilinde susmasını söyledi öfkeli öfkeli. O anda Salapurya Jim ayağa kalktı, Mitchell'ın yanında duran atına doğru yürüdü. Eğerin üstünde Mitchell'ın paltosu duruyordu. Salapurya Jim paltoyu aldı, giydi, düğmelerini ilikledi, sonra ateşin önü sıra soytarılık ederek yürümeye başladı. Öbürleri susmuşlar onu seyrediyorlardı. ''Ne dersiniz, Mitchell'a benziyor muyum?'' diye sordu kırık dökük bir İngilizceyle. Mitchell işi şakaya vurmak istedi. Şapkasını da uzattı Salapurya Jim'e. ''Bunu da başına geçirirsen tam benzeyeceksin Mitchell'a.'' Salapurya Jim o dakika kesti soytarılığı. ''Bekle hele biraz, az sonra şapka da benim olacak.'' Kenby en sonunda Salapurya Jim'in sözlerinin altında yatan anlamı sezinlemişti. Hemen askerleri oradan uzaklaştırma yetkisinin sadece Washington'daki büyük babada olduğunu söyleyerek konuşmanın seyrini değiştirmeye çalıştı. Jack de kendisine güvenmesini istedi. ''Bu askerler tepemizde oldukları sürece sizinle barış anlaşmasına varamayız Kenby.'' diye cevap verdi yüzbaşı Jack. ''Eğer bana bu topraklarda bir yurt vereceksen bugün ver işte. Evet Kenby, şimdi söz ver yeter. Başka bir şey istediğim yok. Ya şimdi ya hiçbir zaman.'' Artık cevabını beklemekten bıktım. Mitchell yüzbaşı Jack'in sesindeki acilliği sezmişti. Allah aşkına general söz verin ona diye haykırdı. Kenby'nin bir şey demesine kalmadı, Jack ayağa fırlayarak ateşten uzaklaştı. Shoshin John generale döndü, askerlerini al götür, topraklarımı geri ver diye bağırdı. Usandık konuşmaktan, artık konuşmuyoruz. Yüzbaşı Jack Modok dilinde söylenerek şöyle bir dolandı. Ot ve katüküse, tamam. Sonra tabancasını çekti, Kenby'e doğrulttu. Tetik düştü ama tabanca ateş almadı. O sırada Kenby şaşkınlık içerisinde yüzbaşı Jack'e bakıyordu. Birden ateş alıverdi silah ve Kenby cansız yere yıkıldı. Aynı anda Boston Charlie'de peder Thomas'ı vurdu. Winema, Shoshin John'un tabancasına eliyle vurarak Mitchell'ın hayatını kurtardı. Ve o karışıklıktan yararlanan Dyer ve Riddle kaçmayı başardılar. Yüzbaşı Jack, Kenby'nin üniformasını çıkardıktan sonra Modok'ları alarak askerleri beklemek üzere sığınağına döndü. Bu son toplantıda ana tartışma konusu Salapurya Jim ve öteki katillerin teslim edilmesi henüz görüşülmemişti. Çarpışmalar 3 gün sonra başladı. Havan topları lav yataklarını dövüyor, piyadeler kayalıklardaki Kızılderili mevzilerine durmadan saldırıyordu. Askerler en sonunda sığınağa girdiklerinde içerisini boş buldular. Yarıkların ve mağaraların arasından kaçmıştı Modoklar. Artık askerler de zorlu savaşın bu Kızılderilileri yeniden gizlendikleri yerden çıkarmak için pek hevesi kalmamıştı. Ordu bu iş için Oregon'daki Warm Springs rezervasyonundaki Tenino Kızılderililerinden 72 paralı askeri görevlendirdi. Oregon'dan gelen paralı askerler Modokların gizlendikleri yeri buldularsa da yüzbaşı Jack kendilerini yakalamaya gelen askerlere öyle bir tuzak hazırladı ki az daha hepsini temizliyordu. Ne var ki en sonunda askerlerin olağanüstü sayısı ve gücü Modokları dağılmak zorunda bıraktı. Atlarını yemek için kesmek zorunda kaldılar, günlerce içecek su bulamadılar. Verdikleri kayıpların gün be gün artması karşısında Salapurya Jim izlediği strateji konusunda yüzbaşı Jack'le ileri geri tartışmaya başladı. Kaçarak, gizlenerek ve çarpışarak geçen birkaç günden sonra Salapurya Jim ve çetesi kendilerine sığınacak bir yer sağlayan ve onları Kenby'ye teslim etmeyi reddeden reislerini terk ettiler. Jack, bini aşkın asker karşısında 37 savaşçısıyla kala kaldı. Çok geçmeden Salapurya Jim ve çetesi askerleri teslim oldular ve affedildikleri takdirde yüzbaşı Jack'in izini sürmeyi üstleneceklerini önerdiler. Yeni askeri komutan General Jefferson C. Davis onları ordunun himayesine aldı ve 27 Mayıs günü Salapurya Jim ve 3 adamı kendilerine ihanet etmeyi reddeden reislerine ihanet etmek üzere yola koyuldular. Duru Göl yakınlarında buldular yüzbaşı Jack'i. Gidip onunla konuşarak kendisini teslim almaya geldiklerini anlattılar. Askerlerin Modoklara adil davranacaklarını ve bol yiyecek vereceklerini söylediler. Vadilerde koşturup duran çakallardan hiç farkınız yok diye cevap verdi yüzbaşı Jack onlara. Askerlerin atlarına kurulup hükümetin verdiği silahları belinize takıp gelmişsiniz. niyetiniz beni aldatıp askerlere teslim etmek. Bunun karşılığında da özgürlüğünüzü satın almak. Hayatın güzel olduğunu anlamışsınız ama beni o adamı öldürmeye zorlarken bunu anlamamış görünüyordunuz. Oysa ben başından beri biliyordum hayatın güzel olduğunu. İşte bu yüzden beyazlarla savaşa girmek istemedim. Savaşsak bile omuz omuza mücadele edeceğimizi, savaşarak öleceğimizi sanmıştım. Oysa şimdi görüyorum ki Kenbi'nin öldürülmesinden ötürü bir ben, bir de daha birkaç kişi kalmış canını kurtarmaya çalışan. Demek sizler ve bütün öteki teslim olanlar hayatınızdan memnunsunuz. Patlayıncaya kadar yiyorsunuz. Ah korkak herifler, hepiniz bana karşısınız demek artık. Mudukların reisinin en çok ağrına giden, kadın giysilerini üstüne atarak kendisine korkak diyenlerin, Kenbi'yi öldüreceğine dair söz vermesi için kendisine baskı yapanların şimdi böyle dönek olup çıkmalarıydı. Kendisi kadar onlar da biliyorlardı ki artık teslim olması için çok geç olduğunu. Teslim olur olmaz Kenbi'yi öldürdüğü için asılacaktı. Onlara boynunda iple ölmektense elde silah ölmeyi yeğ tuttuğunu söyledi ve sonra da canları istiyorsa geri dönüp beyazlarla birlikte yaşamalarını emretti. Ama bir daha yanına yaklaşacak olurlarsa onları gözünü kırpmadan köpekler gibi vuracağına dair ant içmekten de geri kalmadı. İş sürme daha birkaç gün devam etti. General Davis'in deyişiyle savaştan çok bir sürek avına benziyordu bu iş. Bütün müfrezeler sonunda hedefe ilk varmak için birbirleriyle amansızca yarışıyorlardı. Kayalık bir arazide bir takım geçitlerden geçtikten ve zorlu bir takipten sonra küçük bir grup yüzbaşı Jack ve sonuna kadar onunla kalan üç savaşçıyı sardı. Jack teslim olmak üzere ortaya çıktığında sırtında General Kenbi'nin mavi üniforması vardı. Kirli ve paramparçaydı üniforma. Tüfeğini subaylardan birine uzattı. Jack'in işi bitik dedi. Ölmeye hazırım. General Davis, Jack'in hemen asılarak öldürülmesini istiyordu. Ama Washington'daki Savaş Bakanlığı bir mahkeme açılmasını emretti. Duruşma 1873 Temmuz'unda Klamath Kalesi'nde oldu. Yüzbaşı Jack, Sochin John, Boston Charlie ve Kara Jim cinayet işlemekle suçlandılar. Modokların avukatı yoktu. Üstelik tanıklara soru sorulmasına izin verildiği halde tanıkların çoğu ya hiç İngilizce bilmiyordu ya da çatpat konuşuyordu. Daha duruşmalar devam ettiği halde askerler mobushanenin önünde dar ağacı kurmaktaydı. Hükmün ne olacağı apaçık belliydi sözün kısası. Yargılanan Modokların aleyhindeki tanıklar arasında Salapurya Cin ve adamları da bulunuyordu. Kendi halklarına ihanet etmeleri karşılığında ordudan özgürlüklerini koparmışlardı. Salapurya Cin'in mahkeme tarafından sorguya çekilmesinden sonra yüzbaşı Jack bir şey sorma gereğini duymadı ama duruşma salonunda Frank Riddle tarafından İngilizceye aktarılan son konuşmasında şöyle dedi.